Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bugün yine yeni bir Hacegan Mektupları köşesinde sizlerle beraberiz. Ne var ki geçen haftadan 3. cilt 41. mektupta kalmıştık, onu bir tam bitirememiştik. Oradan inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. 41. mektup neden bahsediyordu? 41. mektup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlardan beyat alırken onlara koştuğu şartları ihtiva ediyordu. Ayet-i Kerime'ye dayanarak. Özetlersek ilk peygamberimizin şartı bütün müminlere ve tabii hanımlara Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaktı. İkincisi ise hırsızlık yapmamaktı. Bunun da hikmeti şöyleydi. Kadının kocasının malını izinsiz harcamamasıydı. Hakikaten bugün büyük bir problemdir bu. Pek çok ailelerin bölünmesi, dağılmasının sebebi erkek ve kadın arasında, çiftler arasındaki bu mal paylaşımı, efendim harcama konusundaki bir tarafın israfı, buna dikkat etmek lazım. Bu çünkü Rabbimizin hanımlara özellikle bir emri. Çünkü genelde evin ekmek parasını beyler kazandığı için onlar belki biraz daha para harcarken zorlukla harcıyorlar. İşin kıymetini biliyorlar. Ama bazı hanım kardeşlerimiz bunu pek fark edemiyor. O yüzden bu ayet-i kerime onlara bir uyarı idi. Üçüncüsü zinadan uzak durmaktı. Tabii bu da bugün daha çok belki şöyle anlamak lazım. Yani zinaya götüren yollardan uzak durmak. Kılık kıyafetimiz, üstümüz, başımız, tabii ayet-i kerimeler hanımların ziynetlerini erkeklere, yabancı erkeklere göstermesini yasak kalıyor dinimizde. Bundan kaçınmak. Belki evde seyrettiğimiz programlara çok dikkat etmek. Yani böyle fuhşiyatı andıran kötü programlardan kaçınmaktı. Çünkü insanlar seyrettiği, gördüğü şeyleri zamanla içselleştiriyorlar. İçselleştiği için de bu kötü ahlak onlarda yerleşebiliyor maalesef. Evet, devam edelim Ömer Bey. Herhalde dördüncü şartta kalmıştık. Buyurun.
Kadınların çocuklarını öldürmemesidir. Cahiliye döneminin kadınları fakirlik korkusuyla kız çocuklarını öldürürdü. Bu çirkin adet hem insan öldürmektir hem de büyük günahlardan olan soyu kesmektir.
Muhterem dinleyiciler, hakikaten insan varlığı hiçbir zaman değişmiyor. Aynı problemler her çağda kapımızı çalıyor. Allah-u Teala o dönemde de çocuk öldürmeyi yasaklamış. Peki bugün durum farklı mı? Bugün maalesef durum çok da farklı değil. Tabii ne oldu sadece? Biraz metotlar değişti. Evvelden belki daha canice gözüküyordu çocuk öldürmek. Diri diri çocukları kuma gömerlerdi falan. Bunları işitiyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz. Ama bugün de belki esasında zahiren daha işe gözükse de bilhassa zaten bu dördüncü şart üçüncü şartla alakalı. Üçüncü şart zina yapmamaktı. Dördüncü şart çocukları öldürmemek. Genelde çocuğun büyüyebileceği en sağlıklı ortam aile ortamıdır. Eğer bir aile ortamı yoksa, yani bir nikah beraberliği yoksa, o ortamda doğan çocuklar maalesef ya ruhen öldürülüyor, ilgisizlikten o çocuk sokan çocuğu oluyor, veyahut hakikaten o anne o çocuğu öldürmek durumunda kalıyor, atmak durumunda kalıyor. Bunu gazetelerden hep okuyoruz. Niye? Çünkü muhterem dinleyiciler, çocuk büyütmek çok ciddi sorumluluk, çok ciddi bir yük. Ancak bu anne ile beraber olursa, yani başarılı olma şansları daha fazla, garantisi de yok yani, değil mi? Bugün nice anne babalar ne kadar eğitimli, ne kadar böyle efendime söyleyeyim hoşgörülü falan filan. Hatta çocuk terbiyesi konusunda kitaplar okuyorlar, bilgi sahibi oluyorlar. Çocuğun sonu, yani iyi bir çocuk olması garantisi yok. O yüzden devamlı Allah'ım salihlerini eyle diye hep dua ediyoruz çocuklarımız için. Tabii bir de evlilik ortamı olmadığını düşünün. Gayrimeşru ilişkiler, nikah dışı beraberlikler. Zaten böyle çocukların yaşam hakkı hakikaten çok zor. Ya madden öldürülüyorlar bu çocuklar. Veyahut da toplum bu tür çocukları ihmal ederek, anne bilhassa ihmal ederek çocukları ruhen öldürmüş oluyor. Esasında bu zinanın en büyük zararı da, onu da söyleyeyim antiparantez, hanım kardeşlere. Çünkü biyolojik olarak anneler çocuk büyütmek durumunda olduğu için ne oluyor? Bütün o zinanın ağır yükü de esasında annelerin, kadınların omuzlarına binmiş oluyor. Yani zinadan kastım da tabii hiç evlenmeden evlilik dışı yapılan şeyler. O yüzden Rabbimiz bizi koruyor. Hani her zaman bunu bahsediyorum sohbetlerde, derslerimizde. İslam'ın bütün emirleri bizi korumak için. bize yük olsun, bize efendim kahır olsun, eziyet olsun, işkence olsun diye değil kesinlikle. Bakınız, bugün insanlar belki en çok fitneye düştüğü konu budur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ben diyor erkeklere kadınlardan daha büyük fitne bırakmadım diyor. Hakikaten günümüzde bu fitneyi her tarafta görüyoruz. Yani gayrimeşru ilişkiler o kadar normalleştiriliyor ki basın ve yayında. İnsanlar resmen böyle bir hayat tarzına özendiriliyor. Evlilik sıkıcı, efendim evlilik kötü ama diğer bütün gayrimeşru ilişkiler özendiriliyor. O yüzden elhamdülillah bizim Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicilerine böyle sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Bu radyo dinleyenler, özür dilerim, şüphesiz ki çok ahlaklı insanlardır. Ama olur ki yakınlarımızda, komşularımızda, biraz daha farklı çevrelerimizde, tanışıklarımızda bu tür sıkıntılar olabilir. Onlara da inşallah elimizden geldikçe yardımcı olalım. Demek ki hanım kardeşlerimizin yapması gereken dördüncü şart da çocukların öldürülmemesi. Tabii bir de burada özellikle şunu da belirteyim. Hele hele evlilik içinde yani hanımların kocalarından habersizce çocuk aldırması o da çok büyük. Burada buna da işaret var. Hani bazı hanımlar efendim fazla çocuk istemiyor. Hamile kaldığı halde zaten orada iki türlü tabii ihanet var. Hem çocuğun hayat hakkına ihanet var. Çocuğu hayatına son veriyorsunuz kürtajıyla. Hem de kocanın hakkına bir tecavüz var. Şunu da söyleyeyim muhterem dinleyicilerimiz. Biz bir zamanlar her birimiz annemizin karnında bir cenin idik. Eğer annemiz bizi düşürseydi, aldırsaydı, kürtaj yaptırsaydı bugün hiçbirimiz hayatta olamayacaktık. Ne ben bu radyonun başında konuşmacı olarak ne de siz dinleyici olarak bulunacaktınız. O yüzden lütfen yani İslam'da bir çocuğun hakkı anne rahmine düşmesiyle beraber başlıyor. Daha önce başlıyor ama ondan önceki anne babanın vazifesi. Çocuk bir kere cenine düştü mü anne rahmine miras hakkı var. Her türlü hakkı var yani. Babası ölse bile değil mi? Doğduğunda babasının mirasını alıyor. Artık o bir şahıs. Hükmü şahıs yani. Sadece dünyaya gelmesini bekliyoruz. Geldiği anda bütün hakları mevcut. O yüzden bir insanı öldürmüşsünüz. Hadi kürtaj yaptırmışsınız. Esasında çok da fark yok. Hele bir de o kürtaj bazen seyrediyoruz. Çok çirkin bir şey. Yani normal bir çocuk aldırmak da değil esasında. Çocuğu parça parça yaparak biliyorsunuz kürtaj yapılıyor. Yani cahiliye döneminden çok farkı yok. O yüzden lütfen bu konuda çevremizi uyaralım. Bir kere rızık endişesi olmaması lazım hiçbirimizde. Çünkü Allah Teala daima bu rızkı bizim üzerimize yağdırmış. Ayet-i kerimede öyle geçiyor. Eğer diyor Rabbinizin nimetlerini saymaya kalksanız bunları saymaya gücünüz yetmez. Her geçen gün maddi olarak daha bir refaha kavuşuyoruz. Bugün bizim soframızda olanlar belki bundan 3 asır önce padişahın sofrasında yoktu. Bugün bizim kullandığımız imkanlar bundan belki 50 sene önce zenginlerin bile en zenginlerin yani hani normal bugün Türkiye'deki vatandaşların kullandığı imkanlar çok çok iyi elhamdülillah. Her geçen gün iyiye gidiyoruz ama şeytan daima insanı neyle korkutuyor? Fakirlikle korkutuyor. O yüzden bazı yerlerde çocukların öldürülmesi böyle yani kürtaj yapılması teşvik ediliyor maalesef. Yani çok çocuk olursa, nüfus artarsa fakirlik olur gibi bir yanlış algı var. Bu tamamen batılıların uydurduğu bir yalandır. Ülkemizde biliyorsunuz çocukların aldırmak için, kürtaj yaptırmak için ta köylere kadar bazı sözüm ona yabancı vakıflar. Vakıf demek insanı ihya etmek demektir. Ama bunlar öldüren vakıflar. Nasıl vakıfsa batıdan aldıkları paralarla Anadolu'nun en ucra köşelerine gidip aman çocuk yapmayın. Çocuğunuz varsa onu biz size masrafsız şekilde kürtaj yapalım. Siz fakir olmayın. Nüfus artarsa efendime söyleyeyim ülkedeki kaynaklarımız tükenir falan filan. Bu büyük bir yalandır. Bugün dikkat edin. Dünyadaki en zengin ülkeler genelde nüfusu kalabalık olan ülkelerdir. En güçlü ülkeler nüfusu kalabalık olan ülkelerdir. O yüzden bu konu hakikaten çok bilgili olmamız gereken bir saha esasında. Burada saatlerce konuşabiliriz belki bu sahada Ömer Bey. Ama hakikaten vaktimiz sınırlı olduğu için bu kadarlık yeter diyorum ama bu konuda lütfen hanım kardeşlerimiz daha şuurlu olsunlar. Birbirlerini de pozitif manada desteklesinler. Onu da söyleyeyim. Bazen de insan insanın kurdu, hanım hanımın daha çok kurdu oluyor. Aman ne olacak bu kadar çocuk falan filan. Nasıl büyüteceksin, nasıl okutacaksın? Hep kaygı. Ya merak etmeyin Allah bir insana canı vermişse, ruhunu vermişse onun rızkını da verir. Yani dünyada açta öyle insan sayısı çok az. Allah rızık vermediği için değil. Allah Teala Celle Celaluhu herkesin rızkını bol bol veriyor. Ama bazen ne oluyor? Bazı hırsızlar diğer insanların rızkını çaldığı için onları açlıkta ölmesine sebep oluyor. Yoksa Afrika'da öyle ölümler var. Bakıyorsunuz dünyadaki en güzel ormanlar, en güzel hayvanlar, en güzel nehirler Afrika'da. Peki niye ölüyorlar hocam derseniz, Allah rızkı vermiş ama bazı dışarıdan gelenler, güçlü olanlar onu gasp etmişler. Bu da imtihandır. O yüzden çocuk aldırmak, kürtaj yaptırmak veya değişik yollarla efendim çocukları öldürmek büyük bir günahtır. Bu da Peygamber Efendimizin, Allah Teala'nın beyatta Müslüman hanımlara koştuğu bir şarttır. Tamam, bazen şunu da söyleyeyim, bazı babalar da çocuk aldırılmasını istiyor olabilir. Ama erkekler bu konuda daha, efendime söyleyeyim, kadınlara tabidir. Herhangi bir kadın ben bu çocuğumu büyüteceğim diyorsa hiçbir erkek ona engel olamaz. Ama kadın da istemiyorsa bebeği, baba da istemiyorsa, erkek de istemiyorsa tabii maalesef bu işte çok daha kolay olabilmektedir. O yüzden bu konuda dikkatli olalım diyerek 5. şarta geçiyoruz Ömer Bey. Buyurun efendim.
5. şart iftiradan sakınmaktır. Bu huy vasıfların en çirkini ve huyların en rezilidir. Çünkü aynı zamanda bütün dinlerde haram ve çirkin görülen yalanı da içermektedir.
Şimdi tabii hanım kardeşlerimiz zaman zaman belki kendi aralarında sohbetlerinde ister istemez bu tür, yani gıybet zaten çok kötü bir hadise. Tabii gıybet bir Müslümanda olan ayıbı söylemek, olmayanı değil. Hani bir gün Ayşe validemiz bir adam için amma da uzunmuş diyor. Peygamber Efendimiz gıybet ettin diyor. Evet, yani hakikaten adam uzunmuş. Yani yalan değil. Hani bizde öyle bazen hanımlar kendi aralarında söyler. Ya yalan mı söylüyorum kardeşim? Doğru doğru söylüyorsun ama her doğru her yerde söylenmez. Yani nedir gıybet? Bir mümin kardeşinin işittiğinde hoşlanmayacağı her şey gıybettir. Allah hepimizi affeylesin. Bu konuda en çok zafiyetimiz belki bu konu. Çok bu konuda hataya düşüyoruz. Müslümanların hoşlanmayacağı özelliklerini, hatalarını, kusurlarını söyleyebiliyoruz. Esasında en doğrusu yüzüne söyleyip tabii münasip bir lisan ile kardeşimizin hatasını gidermek en güzeli. Maalesef korkağız. Bunu yapamıyoruz çoğu zaman. Kalleşçe kardeşimizin arkasından konuşma durumuna düşebiliyoruz. Hele hele muhterem Erkam Radyomuzun güzel kıymetli dinleyicileri, bu efendime söyleyeyim yaptığımız iş bir de o kardeşimiz de yoksa, o zaman resmen o kardeşimize iftira atmış oluyoruz. Bu da çok büyük bir günah. Hakikaten büyük bir günah. Bir Müslümanı şerefini, haysiyetini. Bugün bu konularda maalesef hem basın yayınımız hem insanlarımız çok rahatlar. Abla Sert abimizden dinlemiştim. Bir ara bazı Müslüman gruplar bir araya gelmişler. Demişler ki Ömerciğim bir gazete çıkaralım. Gazete çıkaralım ama nasıl haber vereceğiz? Falan filanı dövdü. Falan filanın parasını çaldı. Ya demişler bu gıybet. Bir Müslüman hata yapar. Yani adam da döver. Bilmem ne de yapar. Bunun haberini biz nasıl veririz? Hele hele olmayan haberleri vermek ne kadar büyük bir zulüm. Bugün bakıyoruz maşallah Müslüman medyadaki İslami duyarlılığı olması gereken insanlar bile bir Müslümanın ayıbını görünce onu böyle dağlar gibi büyütüp bütün toplumun önüne koyuveriyorlar. Bazen çoğu da iftira bunların tabii. Onu da söyleyeyim yani. Bir kısmı %5 doğruluk payı var. %95'i uydurma. Ya bir kere bir Müslüman nasıl bir başka Müslümanın ayıbını, günahını, tamam hani bazı amme hukukunda bunlar yapılabilir. Ama amme hukuk olmayan özel hayat. Bir insan bir günaha girmiş. Hani Ömer Efendimiz'in meşhur hikayesi var ya. Bir gün Medine sokaklarında dolaşırken bir evden müzik sesi geliyor. Çalgı sesi geliyor. Işık geliyor. Atlıyor evin bahçesinin duvarından. Tabii belki orada camlar, bizim bildiğimiz gibi pimapen camlar da yok Arapların evlerinde. Çünkü hava çok sıcak. Bir perde var belki. Camdan içeri dalıyor. Herifin odasına bakmış ki adam hakikaten içki içiyor. Yakaladım seni diyor şimdi Ömer Efendimiz. Ne yapıyorsun sen ey adam, utanmıyor musun Allah'tan diye kızıyor tabii. Ya ey Ömer diyor, ben diyor bir hata yaptımsa sen diyor 3 hata yaptın, 5 hata yaptın. Ve başlıyor saymaya. Tabii o da demek ki iyi bir şeymiş, bilgili bir Müslümanmış. Bak diyor Allah diyor ki evlere kapılarından girin, sen pencereden girdin. Allah diyor ki Müslümanlara tecessüs etmeyin. وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Kimse kimsenin özel hayatını tecessüs etmesin. Ya bu acaba şu nereden almış? Kaça almış? Niye almış? Acaba bir yerden mi çalmış? Ya elimizde güçlü bir karine olmadığı sürece hiçbir Müslüman hakkında şüpheye düşmemiz gerekmiyor. Bu şeytanın bize tabii ki kandırmacası maalesef. Bugün bakıyorsunuz, yani İslami camia diye gördüğümüz gazeteler bile acımasızca bir Müslüman kardeşinin en ufak hatasını sayfalarca insanların bütün, yani bilmesi gerekmeyen herkesin önüne efendim sürebiliyor. Nice aileler bu yüzden dağılıyor. Allah-u Teala settardır ya. Yani settarul uyub değil mi? Günahları örtendir. Eğer Allah-u Teala her birimizin günahlarını açığa vursaydı, yani başkasının yüzüne bakabilecek, sokakta yürüyebilecek insan herhalde kalmazdı. Çok nadir istisnalar hariç, çok temiz kalpli Allah dostları, güzel insanlar hariç, herhalde çoğumuz sokağa çıkamazdık. Kardeşimizin yüzüne bakamazdık. Çünkü onun hakkında gıybetini yapmışızdır. Eşimize kötü davranmışızdır. Bunlar her tarafı, herkes tarafından bilinse öğretmen onlar okula gidemezdi. Talebesinden utanırdı. Patronlar iş yerine gidemezdi. İşçiler patronunun karşısına çıkamazdı. Ha, o kadar çok günahımız, hatamız var ki. O yüzden bunları iftira yapmak, hele olmayan hataları söylemek, hele hele bunları böyle yaymak, bunlar çok büyük günahtır. Bugün bunları maalesef basında, yayında, insanlarımızın dillerinde, hanım kardeşlerimizin lisanlarına çok kolayca böyle hemen akıl arıyor bu tür yalan, yanlış iftiralar. Çünkü şeytan onları süslü gösterdiği için. Doğruyu söylemek, hakkı söylemek, hakikati savunmak zor geliyor insanlara. Ama şeytanın peşinden giderek yalan söylemek, iftira atmak o kadar basit ki, o kadar rahatız. Bir de şunu da söyleyeyim. Yani sohbet deyince bazı kardeşlerimiz yalan, gıybet ve iftirayı anlıyor. Ya sohbet demek, yani peygamberimizin sohbetlerinden gelir, sahabeden gelir. Dini konulara muhabbet etmektir. Hayrı, hakkı tavsiye etmektir. Allah Resulü buyuruyor, ya hakkı söyle ya da sus diyor. Bugün bir de psikolojik bir hadise bu, hanımlar arasında belki daha yaygın. Yani devamlı konuşmayı sürdürme hastalığı var bizde. Yani sanki konuşma kesilirse dostluk ölecek gibi düşünüyorlar. Yok. Yani insan 3-5 kelam eder, ondan sonra susmasını da bilebilir. Hele böyle yalan, iftira ortamları varsa. O yüzden biz biraz hanım kardeşlerimize, çünkü bu mektup onlara yönelik, biraz da onlara şimdi hitap etmiş olalım tekrar. Böyle ortamlardan kaçalım. Yani insan bazen hakikaten güç yitiremeyebilir. Öyle arkadaşınız vardır ki oturur gıybet, kalkar iftira. Uzak durmak lazım. Veyahut da eve misafirlerimiz geldi. Ben bunu denemeye de çalışıyorum zaman zaman kendi aramızda. Ya bir hadis kitabı çekip, hadi bakalım bir tefeül yapalım, bir hadis okuyalım. Hadi bakalım bir falanca dergimizden bir sohbet yapalım şeklinde. Tabii şu da var, yani eğer insan, tabiat boşluk götürmüyor. Bu tür misafirliklerimizde, aile ziyaretlerimizde, tabii bu biraz belki ilk zamanda hoş karşılanmıyor ama bir kitap okumak, bir Allah dostluğunun bir eserinden bir paragraf, iki paragraf ne okuyabiliyorsak okusak, o zaman ne yapıyor bizim bu işlediğimiz müspet işler? Menfi işlere engel oluyor. O kitabı okumasak, o sohbeti yapmasak belki gıybet yapacağız. Belki iftira yapacağız. Belki yalan söyleyeceğiz. O yüzden muhterem hanım kardeşlerimiz, muhterem beyefendi kardeşlerimiz, Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, 5. şart imanda, Allah Resulüne itaatte 5. beyatin şartı iftiradan sakınmaktır. Her tür iftira kokusu olan sözlerden hepimiz kaçınalım. Allah bu konuda hakikaten sıkıntı içindeyiz. Bütün İslam alemi, Allah hepimizin bu konuda yardımcısı olsun. Devam edelim.
6. şart, emrettiği her konuda peygamberimize karşı gelmekten ve muhalefetten sakınmaktır. Bu şart namaz, oruç, zekat ve hac gibi şeriat emirlerinin hepsine sarılmayı ve bütün yasaklardan uzak durmayı da içerir.
Tabii burada genelde Müslüman kardeşlerimiz farzlar konusunda pek sıkıntı yaşamıyoruz. Yani Allah Resulü namazı bize emretmiş, kılıyoruz. Oruçtan haber vermiş, orucumuzu tutuyoruz. Bazı belli bir başlı, efendime söyleyeyim, haramları da kabul ediyoruz. Ama bazen bilmediğimiz konular olabiliyor. O konuda Allah Resulü şöyle buyurmuş diyoruz bir ortamda. Kimsenin dinlediği yok. Bir ticari alışverişimizde bak şu diyoruz, bu haramdır Allah Resulü. Şu hadiste bunu yasaklamıştır. Veya bir hanım kardeşimize bak diyoruz, şu yaptığın hareket yanlıştır. Bu sünnete aykırıdır diyoruz. İnsanlar bazen dilleriyle Allah göstermesin, o çok insanı küfre bile götürebilir. Yani üzerinde icma olan, hele hele o hadisin ayetlerde de kaynağı varsa. Biliyorsun hadisleri inkar etmek çok tehlikeli bir hadise. Yani rivayetinden dolayı bazıları inkar ediyor. Ama Allah Resulü yaptığı halde ve buna inandığı halde onu beğenmiyorsa zaten o insanın imanı tehlikeye girer. Bir konuda Allah Resulü şöyle yapmış. Canım o da hata yapmış, haşa. Öyle iş mi olur? Bunlar bazen şeytan bize bilmeden, o yüzden bir de şunu söyleyeyim bütün dinleyici kardeşlerimize. Bir insanın imanını tehlikeye atacak sözleri söylemeyelim. Bir kardeşimize mesela bir hatası, günahı var. Direkt söyleyerek, olur mu böyle şey canım? Hangi asırda yaşıyoruz, hangi çağda yaşıyoruz canım? Olur mu böyle gericilik, Allah göstermesin deyiverir ve adam dinden çıkar. O yüzden çok dikkatli olalım bir insana bir hatasını söylerken, yaptığı yanlış işi söylerken, önce bir bunun dinimizde olmadığını, onunla ilgili değil de sanki böyle ortalığa konuşur gibi, önce bir sözümüzü güzelce bir hazırlayalım. Bazı kardeşlerimiz gidiyor, selamun aleyküm kör kadı diyerek adamın hatasını böyle bangır bangır bağırıyor. O adamın nefsine yenilip, hadi sen de ya, sen de kendi işine bak. Ondan sonra böyle şey mi olurmuş? Bu çağda yani faizsiz yaşanır mı? Bu çağda artık canım ne bu böyle hani bazı diyor kadınlar, hanım kardeşlerimizin başörtüsüne falan çok böyle, burada tekrar etmiyorum yani. Kötü vasıflar kullanarak tarif ediyorlar. Muhterem dinleyiciler, bunlar insanı dinden çıkarır. Allah'ın emirlerini küçük görmek, tezyif etmek. Hatta bir mümini mümin olduğu için aşağılamak da insanı dinden çıkarır. Yani bir Müslüman görüyorsunuz, kılığınla kıyafetle dalga geçiyorsunuz mesela. Burada iftira var, Müslümana dalga geçmek var ve esasında imanı küçümsemek var. Başka yerden başka biri bir küfür alametiyle geliyor, haçıyla geliyor, ona saygı gösteriyorsunuz. Olmadı şimdi. Nasıl Müslümanlık? Bunu maalesef biz de zaman zaman böyle bu hatalara çok düşüyoruz. Diyelim ki bir devlet kurumuna, bir müesseseye batıdan misafirler geliyor. Nasıl karşılanıyor? Arabistan'dan misafirler geliyor, turistler geliyor memleketimize. Yok sünnet çocuğu gibi falan diye dalga geçiyorlar. Onların kıyafetiyle, şeyiyle. Halbuki Müslümanca giyinmiş tertemiz insanlar yani. Onları küçük görüyorlar. Onları böyle ne bileyim böyle hani üçüncü sınıf vatandaş gibi görüyorlar. Niye? Sırf Müslüman olduğu için. Müslüman gibi giyindiği için. Tam tersi bitli turist geliyor. Yani onlar memlekete para da bırakmıyor. Bunu da size söyleyeyim. En çok parayı bırakanlar yine Müslümanlar. Çünkü Müslüman hediye alıyor. Anasına, babasına, dayısına, teyzesine 100 kişi hediye aldığı için bütün parasını bırakıp gidiyor. Diğer vatandaş hatta bir kısım karavanla geliyor. Efendime söyleyeyim. Hiç para harcamadan da geri gidiyor. Onlara saygı gösteriyoruz. Onlar Hristiyan. Batıdan gelmiş. Diğeri Müslüman. Onları küçümsüyoruz. Allah Resulü'nün Mekke'de, Mekke fethinden sonra hanımlardan beyat alırken koştuğu şartları sırasıyla inceliyoruz. Oradan ibretler almaya çalışıyoruz. Esasında şunu da söyleyeyim. Evet zaman çok geçti. 14 asır geçti ama eğer bir insan bugün bu şartları kabul ederse sanki Peygamber Efendimiz'den kabul etmiş gibi olur. Çünkü bize gelen bütün bu hadisler, bu rivayetler silsileyle geldiği için hani Mevlana buyuruyor ya, oğlum diyor, ha o mum ilk mumdan ateş almış, ha da yüzüncü mumdan ateş almış. Yani insan eline bazen bir mum alır, ne yapar? Diğer mumları yakarsınız. Yani eski zamanda camilerde mumlar yakılırdı böyle. Yüzlerce mum yakılırdı belki. O ışık aynı ışıktır. Belki ilk o mumun ışığı efendim belki farklıdır ama her ışık da esasında aynı nuru taşıdığı için bugün de biz bunları kabul edersek Allah'ın izniyle sanki Peygamber Efendimiz'den direkt olarak bu beyati almış gibi efendime söyleyeyim sevaba gireriz. O yüzden inşallah bu program sonunda tekrar hep beraber Allah Resulüne olan beyatimizi, Rabbimize olan beyatimizi, sözümüzü tazeleyelim inşallah. Şimdi 6 şarttan konuşmuştuk ama tabii İslam'ın şartları çok fazla. Sadece 6 şart değil. Zaten bunların bir kısmı da İmam Rabbani değiniyor. Kaldığımız yerden o şeyden sonra devam edelim. Nerede kalmıştık? Zekat konusuna geldik herhalde. Buyurun Ömer Bey.
Zekat verilmesi gereken yerlere şükran ve minnet duygularıyla verilmelidir. Bir senelik günahların kefareti olan Ramazan orucunu tutmak gerekir.
Şimdi tabii zekat konusu muhterem dinleyicilerimiz çok önemli. Bugün bazı kardeşlerimiz namazda, oruçta, haçta daha dikkatli oluyorlar. Ama iş zekata gelince bugün pek çok zengin Müslüman kardeşimiz bunu ya tamamen ihmal ediyor veya eksik veriyor. Halbuki zekat çok ciddi bir hadisedir. Nasıl ki her kurumun bir avukatı var, bir muhasebecisi var değil mi? Vergisini, algısını ona göre hesap ettiriyor ince ince. Bunları yaptırıp layık olan yerlere vermek gerekiyor. Bu konuda çok önemli bir şey hatırlatayım. Yani ya kendimiz bizzat araştırarak fakirleri bulacağız, onlara elden vereceğiz. Buna biz araştırma tefasuh diyoruz. Bunu yapmazsak veya verdiğimiz zekat yanlış yere giderse onu tekrar vermek durumundayız. O yüzden bugün elhamdülillah başta Hüday Vakfımız olmak üzere güzel kardeş başka kurumlar da var. Bu buralara da verebiliriz zekatımızı. Bu konuda ihmal olan kardeşlerimiz hatta bazen 3 sene, 5 sene, 10 sene zekat da birikmiş oluyor. Onlar da hesap edilebilir. Zekat çok önemli bir vecibe. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman namazdan sonra daima zekat geliyor. Zekat bugün ihmal edildiği için maalesef İslam aleminde fakirlik almış başını yürüyor. Ama zekat verilen bölgelerde bakıyoruz, fakirler mağdur değil. Ben bunu Nijerya'ya gitmiştim. Orada bir arkadaşa şunu sordum. Dedim ki nasıl bu ülkede Müslümanların, insanların durumu? Ülkenin yarısı hemen hemen Hristiyan, yarısı Müslüman. Dedi ki bu arkadaşımız, biz de bunu dedi Hristiyanlara sorduk. Nasıl görüyorsunuz biz dışarıdan? Tabii çok ilginç, bazen de gülünç cevaplar almışlar. Demişler ki Hristiyanlar, Müslümanlar için siz çok yardımseversiniz. Kendi aranızdaki dayanışma çok güçlü. O yüzden Nijerya'nın kuzey bölgesi daha çok Müslüman yaşayan bölge. Hırsızlık ve cinayet daha az. Çünkü insanlar hırsızlık yapmaya, cinayet işlemeye gerek görmüyor. Zaten açsa komşusunu doyuruyor. Çok fakirse bir zengin zekatını veriyor. O insan ihya oluyor. Ama dediler güney bölgesi daha çok Hristiyanların yaşadığı bölgeler dayanışma çok az. Suç oranı çok yüksek dediler. Hakikaten ben geçenlerde Nijerya'ya gittim. Yani çarşıda dolaşmaya, gezinmeye korktuk. O kadar yani. 3-4 tane yerli arkadaşla beraber dolaştık. Çok da korktuk yani hakikaten. İnsanların bakışları hep böyle sizi böyle bir efendim bir an önce yani bir suç işleme niyetini gözlerine okuyabiliyorsunuz. Tenzih ederim bütün kardeşlerimiz ama böyle bir hava var maalesef. Tabii İslam olmadığı yerde ne vardır? İslam, eslim teslem diyor Allah Resulü. İslam'a gir, barışı bul, huzuru bul. İslam'ın olmadığı yerde suç oranları yüksektir. Onu da söyleyeyim yani. Dünyanın neresine giderseniz gidin, en emniyetli bölgeler genelde, tabii ki Müslümanların hatası kusur çoktur ama genelde Müslüman bölgeleri daha emniyetli, daha güvenilir yerlerdir. O yüzden zekatımızı hem de severek vermemiz gerekiyor. O da çok önemli bir hadise. Zaten tasavvufun amacı, İmam Rabbani başka yerlerinde bunu söylüyor. Farzları diyor, severek yerine getirme hasreti kazanmaktır. Bazı hedefleri var. En önemli hedeflerden bir tanesi yani namazı severek kılmak. Böyle tembel tembel ayette geçtiği üzere riyakarlık olsun diye tembel tembel namaza gitmek değil, aşkla, şevkle, namaz vaktini belki sabırsızlıkla bekleyerek namaz kılmak. Zekatımızı elimiz titreyerek değil de nereden geldi bu zekat diyerek zoraki değil, severek vermek. Bu konuda en hakikaten yakın zamanda yaşamış büyük Allah dostu Musa Efendimizin çok güzel örnekleri var değil mi? Bir insana bir infakta bulunurken falanca beyefendiye İşte efendim kabul etmesi böyle rica ederek, teşekkür ederek efendim ve o vereceği zekatını veya infakını veya hediyesini en güzel pakete sararak sanki Allah Celle Celaluhu'nun eline veriyormuş gibi veriyorlardı. O yüzden sufi kardeşlerimiz, bütün mümin kardeşlerimiz zekatı hem vermeli hem layıkına vermeli hem de severek vermelidir. Ramazan orucunu zaten elhamdülillah çoğu kardeşimiz tutuyor. Memleketimizde oruç tutma oranı baya baya yüksek. Diğer ibadetlere göre yani namaz kılanların oranına göre daha yüksek. Oruç daha zor ibadet ama kardeşlerimiz bunu yerine getiriyor. Tabii belki orucu hakkıyla tutmak lazım. Yani gıybetten kaçınmak, efendim suizandan kaçınmak, ne bileyim dilimizle, elimizle, bakışlarımızla kimseyi yaralamamak gibi bazı edeplerde uygularsak inşallah Ramazan oruçları daha bir dolu, daha bir maneviyatlı geçer. Devam edelim.
Aynı şekilde Efendimizin hac kendinden önce olan her şeyi silip süpürür buyurarak anlattığı hac ibadeti de eda edilmelidir.
Tabi bu konuda çok önemli muhterem dinleyiciler. Hakikaten bazı kardeşlerimiz imkanı olduğu halde sağlığı var, yol emniyeti var, parası da var, imkanları da var. Ya işte böyle bir efendim çocuklarım evlensin, bilmem bir emekli olayım. Bu hac ertelenmez. Yani insan eğer hacca imkanı var da gitmezse, tabi ülkemizde bugün başka sıkıntılar da var. Sıraya giriyorsunuz belki sıra gelmiyor ama en azından gidip sıraya girmek gerekiyor. Eğer bir insan hacca imkanı olduğu halde ölürse bu konuda çok büyük tehditler var. Bu konu maalesef toplumumuzda ihmal ediliyor. Sanki şöyle yanlış bir anlayış var. Efendim hacdan gelen adam artık teraziye dokunmaz. Yani hayattan kopması gerekir. Alışverişi, ticareti bırakması gerekir. O yüzden ne yapayım? En yaşlılık çağında artık hiçbir işe yaramayacak hale gelince hacca gideyim de gelince içki içemem, efendim işte şunu yapamam, bunu yapamam, o zaman ne yapayım? Çok büyük şeytanın kandırmasıdır. Şunu da söyleyeyim bir kere, insan gençliğini nasıl harcamışsa, yaşlılığında da insan değişmiyor maalesef. Bugün nice yaşlı insanlar görüyoruz esasında, ya 60'ı 70'i 80'i bulmuş, artık daha çok yeniler olması gerekirken bakıyorsunuz, çok gençten daha gafil yaşlı insanlar olabiliyor. Niye? Çünkü gençliğini gafletle harcamış. Genç kaçça gitmemiş. Genç ke camiye girmemiş. Nasılsa ileride giderim. Daha gencim canım. Bir gençliğimi yaşayıvereyim demiş. Ama yani insan nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz buyuruyor Peygamberimiz. Böyle olunca durum, bu haç konusu bizim toplumumuzda baya baya ihmal edilen bir, Allah'tan ki bu haç kotasından dolayı çok insan gidemiyor. En azından kardeşlerimiz sıraya girsinler de, değil mi? Zaten sıra gelmiyor kolay kolay 3-5 sene. Orada belki ufak bir çıkış kapısı var Türkiye Müslümanların. Her sene ancak işte 100 bin kişi hacca giriyor herhalde. Çok fazla insan gidemiyor. Ama bunun niyetini içimizde taşımak lazım. Her sene hacca gidiyorum. Gitmeyenler için söylüyorum özellikle. Niyetini taşımak lazım. Bir de şu var. Hac geçmişteki bütün günahları silip süpürüyor. Hadiste buyurulduğu üzere. Ne kadar büyük nimet. Annemizden doğduğumuz gün gibi oluyoruz. Tabii ki şartlarını yerine getirebilirsin inşallah. O yüzden haccı da ihmal etmeyelim. Bilhassa hanım kardeşlerimiz eğer imkanları varsa, bazen şunu da söyleyeyim, bazı imkanı olduğu halde gidemeyen insanlar başkasını da gönderebilir. Bunun şartlarını okurlar kardeşlerimiz. Bu konuda hassas olalım inşallah.
Ayrıca takva ve veraya da mutlaka riayet edilmelidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimizin esası veradır. Vera, şeriatın yasakladığı işleri terk etmekten ibarettir.
Tabii bu konu çok önemli muhterem dinleyicilerimiz. İmam Rabbani'ye göre dinin aslı farzları yerine getirmekten çok haramlardan kaçınmaktır. Bugün bizim Türk toplumunda böyle yanlış bir İslam anlayışı da var. Biraz namaz kılıp camiye gidiyorsa dindar gözüyle bakıyoruz. Halbuki farzları yerine getirmek şüphesiz ki çok önemli. Esas takva bundan daha çok haramlardan kaçınmakta kendini gösteriyor. Bir Müslüman ne kadar faizden, fuhşiyattan, yalandan, gıybetten, efendim adam kandırmaktan, ticarette adam dolandırmaktan kaçabiliyorsa dindarlığı o oranda yüksektir. Çünkü farzlar neticede Allah hakkıdır. Allah Celle Celaluhu isterse onları affedebilir. Ama diğer haramların çoğu kullara karşı işlendiği için kul hakkına da giriliyor, Allah hakkına da giriliyor. Onların affedilmesi daha zor oluyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, dinimizin aslı takvadır, veradır. Şüpheli işten kaçmaktır. Ama maalesef bugün bırakın şüphelileri, artık aleni haramlardan kaçamaz hale geldik. Kıyamet alametleri midir, nedir? Hadiste de geçiyor çünkü. Fuhşiyat öyle yayılacak gidiyor. En müttaki insanlar diyecekler ki, en dindar insanlar, ya bunu niye açıkta yapıyorsunuz? Gidip gizli bir yerde yapsanız da diyecek hale geldi. Yani yapmayın diyemeyeceğiz neredeyse. Bugün de maalesef bakıyoruz düğünlerimize, Allah, düğünlerde din, iman unutuluyor mesela. Zaman zaman parklara, bahçelere gidiyoruz. Yani o kardeşlerimiz o kıyafetleriyle, gelinin kıyafetleri, ama hakikaten yani erkeklerin, namahremlerin görmemesi gereken kıyafetlerle parklarda böyle pozlar veriliyor. Ama o kadar çok yani toplumda bu tür nahoş hadiseler yayılmaya başladı ki İmanlı kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz sadece gidip düğünden önce nikah kıydırmak, dini merasim yaptırmak, bir hocaya Kur'an okutmakla iş bitmiyor. Ne bileyim, sadece arada bir namaz kılmak, arada bir zekat vermekle iş bitmiyor. Esas dindarlık Allah'ın yasaklarından kaçınmakla oluyor. İşte vera dediğimiz, takva dediğimizin özeti budur. O yüzden içkiydi, efendim kumardı, kötü televizyon programını seyretmekti, vaktimizi boşa harcamak, israf etmek, paramızı boşa harcamak, ne bileyim hatta sigara, değil mi? En azından şüphelidir yani. Ama israf tarafı olduğu için belki harama da girer. Bugün bakıyorsunuz kardeşlerimiz camiden çıkıp caminin kapısında sigara yakabiliyorlar yani. Hem kendi kalbini, ciğerlerini efendim israf ediyor. Hem o parayı israf ediyor. Daha bunun gibi düşünürsek göreceğiz ne kadar böyle şeyler vardır. Zaten İmam Rabbani'nin şimdi bir kısmı onların söyleyecek burada. Bunlardan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Devam edelim bu kadın üzerinden.
O halde sarhoşluk veren şeylerden uzak durmalı ve onları şarap gibi haram ve çirkin kabul etmelidir.
Demek sarhoşluk veren, tabii bugün hani bazı şeyler var ki Kur'an'da geçmiyor mesela, değil mi? Uyuşturucular, uyuşturucu haplar. Bunlar yani buna benzer. İnsanı sarhoş eden, insanın aklını, malını israf eden her şeyi yasak gibi görüp onlardan kaçınmak gerekiyor. Devam edelim.
Çalgıdan sakınmak da zorunludur. Çünkü çalgı haram olan eğlence ve oyuna dahildir. Nitekim çalgının zinanın kemendi olduğu söylenmiştir.
Bugün bu müzik konusu maalesef toplumumuzun en büyük fitnesi oldu. Yani insanlar, yani müzik dinlemek iyi mi kötü mü? Bir kısmı helal, bir kısmı haram diyor ulemanın. Tabi dinlenen müziğin şeyine göre değişiyor. Sözlerine göre, çalgı ayetlerinin yoğunluğuna göre. İnsanı hayra mı götürüyor, şerre mi götürüyor? Tabi tasavvuf müzikisi de var. Yani insanı Allah'a yaklaştıran güzel ilahiler de var. Bunlar ruhu da dinlendirir esasında. Ama topluma baktığımızda, ben zaman zaman haberlere bakmak için şöyle radyoları karıştırıyorum. Yani bir tane iki tane haber bulmak için 10 dakika uğraşıyorsunuz ama parmağınızı her kımıldattığınızda bir müzik kanalı. Topluma çıkıyorsunuz ya bugün ben bundan çok şikayetçiyim. Bunu kardeşlerimizle de paylaşayım. Bir mağazaya bir çorap almak için giriyorsunuz. Geçenlerde bir tatlıcı dükkanına girdim. Bir yere hediye alacağım, bir kilo baklava alacağım. Aman yarabbi, iki tane genç arkadaş açmışlar müziği. Dedim kardeş şunu biraz kıssanız dedim. Ben dedim almaya geldim. Burası dedim disko herhalde. Oradan hem de kapalı bir hanım kardeşimiz bana dedi ki kasiyer. Beyefendi herkes sizin gibi düşünmüyor demesin mi bir de? Yani şimdi ben bazen büyük mağazalara giriyorum. İsim vermeyeyim şimdi aleyhte reklam olmasın. Sonuna kadar müzik açmışlar bangır bangır. Ya diyorum kardeşim bak çocuk alışveriş yapacağız. Yani bu çocuklar bu müziği dinlemez. Hatta çoğunun da sözleri çok kötü, onu da söyleyeyim. Bugün herhalde bu telif haklarından dolayı veyahut da modern gözükmek için pek çok tesettür kıyafet satan mağazalar bile batı müziği çalıyorlar. Ve o müzikler hakikaten iğrenç. Yani sözleri çok çirkin. Çünkü batıda maalesef ahlak, edep seviyesi çok yerin dibine geçtiği için tabii onun o edebi müziğe de yansıyor. Bizim müziğimize bakarsanız değil mi? Bu türkülerimiz manası, sözleri güzeldir hakikaten. Kötü bir söz yoktur genelde. Şunu da söyleyeyim. Bazı müziklerde çok isyan sözler de var. Yani arabesk müziğinde mesela. Aman dikkatli olalım. Yani hiç dinlemek en güzeli. Dinliyorsak da hiç olmazsa sözleri haram olmasın. İçinde küfür kokuyor. Beni niye yarattın Tanrım falan filan gibi abuk subuk. Senin saçının bir telini bilmem neye değişmem. Ya bunlar muhterem dinleyiciler. Şunu da söyleyeyim yani cennetle alay etmek, Allah'ın efendim azametini küçük görmek gibi veya bir kulu putlaştırmak gibi günahlar da ifade ediyor bir kısmı, onu söyleyeyim. En azından bu müziğin fazlası zaten insanın beynini meşgul ediyor. Bir ara müzik dinlerseniz dilinize nakarat takılıyor. Böyle hiç yani kendi kendine diliniz o nakaratı tekrar ediyor mesela. Saçma sapan bir söz de olabiliyor bu nakarat bazen. O yüzden işte tasavvuf ne yapıyor? Hele bizim Nakşi tarikatında, Nakşilik'te nedir? Diyor ki Bahattin Nakşibend Hazretleri, biz müzik dinlemeyiz ama karşıda gelmeyiz. Yani kimsenin müziğine karışmayız ama diyor, bizim yolumuzda müzik yoktu. Tabi bu dediği müzik, iyi müzik için. Yani hani batı müziği için, böyle haram müzik için, sözleri kötü olan müzik için falan değil. Onun tabii sözü yani sufiler arasındaki müziğe bile tereddütle yaklaşmış. Çünkü müzik insanın ruhunu meşgul ediyor, kafasını meşgul ediyor. Allah demek varken insanın kalbine başka şeyler, havatır dediğimiz düşünceler gelebiliyor. O yüzden haram olan çalgı aletlerinden kaçınmak, hele kadın erkek bir arada müzik dinlemek çok tehlikeli bir iş. Çünkü müzik öyle bir sır var ki insanın ruhunu inceltiyor. İnceldiği için ruhlar, insan sevmek, o sevgi duyguları belki çok fazla galeyana geliyor. O yüzden eğer karşı cinsler bir arada ise böyle bir haram duygular ortaya çıkabiliyor. O yüzden diyor ki İmam Rabbani herhalde hadise dayanarak söylüyor bunu. Çalgı diyor zinanın kemendidir. Bakıyorsunuz hakikaten de bu tür ortamlarda ne oluyor? Daima müzik ortamları, dans ortamları, o efendim ilişkileri, gayri İslami duyguları kapatmak için tabi onun da psikolojisini araştırmış pek çok araştırmacı maalesef. Bir de şimdi müziğin o kötü tarafı var. Müzik sanki bir hipnoz aracı olarak kullanılıyor. Mesela bir mağazaya giriyorsunuz, oradaki müzik sizi fazla alışveriş yapmaya sevk ediyor. Nasıl bir müzikse. Çünkü bu müziklerin içinde tabii hipnoz şeyler de var. etkiler de var. Mesela niye biz Mehter Marşı askeriyede, değil mi? Çünkü asker o Mehter Marşı'nı dinlediği zaman kahraman duyguları galeyana geliyor. Ölüm gözünde sinek gibi önemsiz gözüküyor. O yüzden bizim ecdadımız bu Mehter müziğini, musikisini çok güzel kullanmış. Ve hakikaten bugün Batıların bakıyorsunuz trompetleri falan, borazanları var. Onlarda o ruhaniyet de yok. O kahramanlık şeyler de yok. Maalesef bugün bütün dünyada onlar her tarafta monopoli haline geldi. Müzik deyince cenazede onların müziği çalıyor. Bilmem ne orkestrasının müziği, bilmem şu askeriyede o müzik. Halbuki bizim kendi ecdadımızın tasavvuf musikisi var. Hani dinlemeye pek vakit ayırmayalım. İlla dinleyeceksek de Mehter musikimiz var, tasavvuf musikimiz var. En azından bunlara ağırlık verelim. İçinde küfür olan, şirk olan değil de içinde zikir olan, içinde hamd olan, şükür olan musiki dinleyelim. En azından bunu söylüyorum ama dediğim gibi Nakşilik'te musiki çok hoş karşılanmaz. Olabildiğince azaltılması gerekiyor. Tabi bu dediğimiz iyi musiki için. Kötüsünü zaten evimize sokmayalım. Efendime söyleyeyim. Mesela şunu da söyleyeyim. Bu pek dikkat edilmiyor. Kadın sesi dinlemek. Yani sözleri güzel de olsa kadın sesinden dinlemek de yanlış hatırlamıyorsam haram. En azından mekruh. Bu da mesela çok dikkat edilmiyor. Gidiyorsunuz bazen bir efendim yere. Yani dinler aileler bile artık. Açıyor televizyonları bugün. Sabahtan akşama kadar. Yani evvelden insanlar para verip gazinoya giderdi. Para verip sinemaya giderdi zor şartlarda. Biz çocukken bazen evden kaçardık. Film seyredeceğiz diye. Şimdi artık haram, günah o kadar kolaylaştı ki. Siz evinizin konforunda, böyle sıcacık odanızda, istediğiniz vakitte bir de. Evvelden televizyona falan da böyle saatliydi. Saat 10'da 11'de kapanırdı İstiklal Marşı ile beraber. Şimdi bütün kanallar 24 saat yayın yapıyor. Ben bazen gece kalkıyorum. Görüyorum hani böyle evlerin perdeleri ışıl ışıl renk değiştiriyor. Ömer Bey niye olabilir? Tabii televizyonun renkleri değiştiği için perde beyazsa pembe oluyor, perde kırmızı oluyor, mavi oluyor. Çünkü bakıyorsunuz o kardeşimiz gece geç vakte kadar televizyonun peşinde. Film seyrediyor, belki bilmem ne seyrediyor. Bunlar da tabii belki müzik dinliyor, belki maç seyrediyor. Yani vakti israf eden, gereğinden fazla her şey, helal bile olsa gereğinden fazla her şey, o da israfa girdiği için bundan kaçınmamız gerekiyor. Bu musiki konusunda lütfen, lütfen çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ailelerimizi uyaralım. O musikinin, o müziğin, daha doğrusu Batı müziğinin, yabancı müziklerin içinde küfür sözleri olan, ahlaksız duyguları akla getiren sözleri olan müziklerden kesinlikle, kesinlikle uzak duralım. Buyurun.
Gıybet ve kovuculuktan da sakınmak lazımdır. Zira bunlar da yasaklanmıştır. Aynı şekilde insanlarla alay etmekten ve müminlere eziyet vermekten de kaçınılmalıdır.
Tabii bu da gıybet zaten biliyoruz. Onun haram olduğu konusunda zaten biraz da bahsettik bugün sohbetimizde. Esas bir de tabii alay etmek daha da kötü bir hadise. Çünkü alay etmekte sadece o bir azası eksik olan veya ne bileyim böyle dili peltek olabilir. Ne bileyim bir hatası kusur vardır kardeşimizin. Alay etmek esasında çok daha büyük günah. Çünkü siz orada sadece mahlukata değil, onun yaratıcısı ile de alay etmiş oluyorsunuz. Hani bir meşhur hikaye vardır. Beyazlı Bistami Hazretleri böyle yolda yürürken bir köpek görüyor. Köpekten biraz uzak geçiyor. Herhalde böyle silkelenir falan, üzerine bir necaset bulaştırır diye. Köpek belki lisanı haliyle, belki de Beyazlı Bistami'nin kendi vicdanı ona hatiften şöyle sesleniyor. Beni mi beğenmedin? Beni yaratanı mı beğenmedin diyor. O yüzden alay etmek de esasında bunu bazen biz fark etmiyoruz maalesef. Bir kardeşimizin hatasını, kusurunu, eksiğini görüyoruz. Hele bir de bugün alay etmek, alaycılık artık meslek haline geldi. İnsanları güldürmek için değil mi? Programlar yapmak, insanları hafife almak bunlar çok hadislerde yasaklanmış günahlar. Ciddi günahlar. Bir elimizle, dilimizle, böyle efendim mimiklerimizle alaycı olmak Allah göstermesin. Allah ile alay etmek manasında gelebilir. Bundan da kaçınmak gerekiyor.
Fala itibar etmemeli ve etkisi olduğuna inanılmamalıdır. Zira Efendimiz ne fal vardır ne de hastalık bulaşması buyurarak her ikisini de yasaklamıştır.
Tabii şimdi bu falcılık yine belki hanım kardeşlerimiz bazen bu konulara çok meraklı olabiliyorlar. Kahve falı bilmem ne falı falan filan. Bunlar hiç aslı astarı olmayan şeylerdir yani. falcılık, yani gaybden haber vermek, gelecekten haber vermek hiçbir şekilde mümkün değildir. Ancak Allah Resulü haber verebilir. Gaybden haber verebilir. O yüzden yani şaka bile olsa, çünkü bazen şunu da söyleyeyim muhterem dinleyicilerimiz, her şey şakayla başlıyor. Şakasından insanlar kağıt oynuyor mesela. Efendim hocam diyor, biz parasını oynamıyoruz. Öylesine oynuyoruz. Ama öylesine, ama işte o oyunlar sonunda sizi kumara götürüyor mesela. İşte efendim kahve falan öylesine şaka olsun diye bakıyoruz. Ama işte yavaş yavaş bu tür şakalar yapıla yapıla hani küçük günahlar işlene ne oluyor? Büyük günah haline gelebiliyor. Tabii hastalık konusunda şu var. Şüphesiz ki bulaşıcı hastalıklar var. Onlardan kaçınmak lazım ama hani şunu unutmamak lazım. Hastalığı veren Allah'tır. Yani hatta tıpta bir tabir var, ben yanlış hatırlamıyorsam. Hastalık yoktur, hasta vardır diyorlar. Ne demek? Yani bir hastalık bulaşır, bulaşmaz veya bir grip bir adamı öldürür, diğerini hiçbir şey yapmaz. Hastalıktan bahsedemeyiz. Hastaları tek tek ele alırız diyorlar. O yüzden belki bu hadisten de onu anlayabiliriz. Böyle Allah'a güvenimizi, tevekkülümüzü yaralayacak şekilde kaygılı olmak. Bugün değil mi? Çok var bugün maalesef. İnsanlarda bu temizlik hastalığı da fazla olmaya başladı. Böyle hastalardan kaçmak, mikroplardan korunmak falan filan, aşırı şekilde korumacı oluyor insanlarımız. Hele hanım kardeşlerimiz bazen evlerinde işte ellerinde bir toz bezi, devamlı temizlikle uğraşıyorlar. Mikrop bulaşmasın, hastalık bulaşmasın. Ve bakıyorsunuz Allah insanı neyle imtihan eder genelde? En çok böyle korktuğu veya sevdiğinle imtihan eder. En çok hastalıklar da bu tür hanım kardeşlerimizin evinde oluyor. Aşırı temiz oldukları için hijyen ortam çok fazla. Çocuk evde tamamen hijyen, sokağa çıkınca hasta oluyor bu sefer. Tabii her şeyin ortası. Hayrul umuri evsatuha mı diyorlar, ortasına mı diyorlar bunlar diye. Her şeyde ortayı, yani dengeli bir temizlik olsun. Ben hanım kardeşlerimize bunu hatırlatayım. Yani bu dünyada tabii ki temiz olacağız. Evler tertip düzenli olacak ama bütün vakti de ev süpürmeye ayırmak, bilmem masa silmeye, bilmem cam silmeye ayırmak da, o da bir israf yani. Normal temizlik olsun. Daha fazla vakitlerimiz varsa Kur'an okuyalım. Çocuklarımıza Kur'an öğretelim. Komşularımızla dini sohbetlere katılalım. Yani dini faaliyetlerimiz olsun. Yani bazı hanım kardeşlerimiz abartıyor bu konuda. Bütün ömrü, bu nereden anlıyorsun Ömer Bey kardeşim? Şurada anlıyorum. Elimize temizlik listesi veriyorlar. Yani erkeklerin şakkatan zor. Biz erkek olmak çok zor. Gidiyorsunuz markete. 10 çeşit çamaşır suyu, 20 çeşit bilmem cifi var bilmem. Yani reklam olacak, şimdi isim vermeyeyim burada. Marka söylemeyeyim. Yok lavabo için ayrı temizlik maddesi. Bilmem banyo için ayrı temizlik maddesi. Camı silmek için bilmem ayrı temizlik maddesi. Çamaşırlar için 10 çeşit değişik. Ya yani insanın ömrünü bunlara harcasa, evvelden Arap sabunu vardı. Herkes her şeyi onda temizlerdi. Tamam yani teknoloji gelişti, belki biraz daha her sahada değişik temizlik malzemeleri ortaya çıktı ama yani bunları da çok fazla kullanarak hem kendimizi zulmetmeyelim, hem lütfen eşlerimizin eline verdiğimiz listeler biraz daha o şeylerimiz fazla olmasın. Daha böyle alışverişte de bize de kolaylık olur inşallah. Devam edelim.
Kâhin ve müneccimlerin sözüne itibar edilmemeli, onlara gaybla ilgili konuları sormamalı ve gaybla ilgili verdikleri bilgilere inanılmamalıdır.
Şimdi televizyonda bana medyum falan diyorlar. İnanır mısınız, hangi birimiz birazcık Arapça bilen, Kur'an okumasını bilen bir kardeşimiz, ben hocayım, medyumum dese, gidip bir caminin köşesine veya bir dairesine otursa, herhalde 3-5 gün sonra 1000 tane müşterisi olur kapısında. Öyle meraklıyız ki bu konulara. Tamam yani bazen bu yapılan sihri büyüyü bozdurmak için okunmak gerekiyor falan filan ama adam karısıyla kavga ediyor. Doğru şeye, bu falcıya. Karımla kavga ettim, ne olacak? Ya kardeşim ahlakını düzelt. Değil mi yani? Ben kumar oynayayım, hoca beni okusun, iyi olayım. Medyumlar, şunlar, bunlar, bu konuda toplumda müthiş bir yanlış algı var. Tabi bazen şunu da söyleyeyim, Allah göstermesin. Yani bu yüzden aileler bölünüp parçalanabiliyor. Bunlardan bu tür efendim kahinlerden, müneccimlerden, medyumlardan uzak duralım. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Biz bilebildiklerimizle sorumluyuz zaten. Bilmediklerimizden sorumlu değiliz. Peki herhalde vaktimiz doldu muhterem dinleyicilerimiz. İnşallah haftaya yeni bir mektupta buluşmak üzere. Hepinizi Rabbimizin rahmetine, bereketine, affına emanet ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.